Ayrım 22.
Odasında sadece iki değişiklik yapılmıştı ve ikisi de Pelayon'un buluşuydu. Birinde ceketten sarkan sırmalı püskülleri 3 santim kısaltmış, ikincisinde ise Juan Belmonte'nin pantolonuna vatka pamuğundan öyle bir astar koymuştu ki Matador'un baldırlarına doğanın esirgediği kusursuz şekli kazandırmıştı. Belmonte'den gelen bütün yenilikler gibi bu da öteki torerolar tarafından benimsenmişti. Pelayo'nun yanında terzi olmak için 8 yıllık bir çıraklık devresi gerekirdi. Onun atelyelerinden çıkan giysiler, günde 10 saat çalışan 7 işçinin 20 günlük emeğiyle meydana gelen gerçek birer sanat yapıtıydı. 50 yılda hiçbir yeni makine, hiçbir modern araç bu saygıdeğer atelyelere girmemiş ve 15 terzinin ağır, titiz çalışmasına karışmamıştı. Tezgahtar, Manuel Veritas'ı arka odaya götürdü. Orada demir bir çubuğun üzerinde rengarenk, yüzden fazla giysi asılıydı. Hepsi kullanılmıştı. Sahipleri 5-6 koridada giydikten sonra ya da yaralandıkları için geri verir ve terzi de bunları acemi torero olarak kiralardı. Manuel tütün renkli altın sırmalı giysiyi seçti. Ama ihtiyar terziyi kiralamaya ikna etmek çok zor oldu. Santiago Pelayo'nun kiralık giysilerle başı çok derde girmişti ve artık sakıngan davranıyordu. Luis Lopez kefil olmadıkça vermek istemedi. Aranda del Duero'nun tek hanı giyim törenini dekor oldu. Orada su ve elektrik bulunmayan, bütün eşyaları bir yatak, bir sandalye, sırları dökülmüş bir ayna ve Meryem Ana'nın tasvirinden ibaret olan bir odada Manuel, Fiesta Brava kahramanlarına yaraşan giysilerini kuşandı. Bu ilgi uyandırmayan sıradan törene ne aficionado ne herhangi bir meraklı, hatta ne de hanın uşaklarından biri katıldı. O ağır kostümleri giymesi için Manuel'e yalnız Lopez'in oğlu Luisito yardım etti. Saten pantolon öyle kısaydı ki dizinin altına çekip bağlayıncaya dek canları çıktı. Sonra Luisito uzun kuşağı titizlikle Matador'un beline sardı ve tütün rengi sırmalı ceketi sırtına verdi. Manuel göğsünü şişirdi ve aynaya doğru döndü. İngesini görünce irkildi. Yüzü birden soldu diye anlatır Luisito Lopez. Sonra dizüstü yıkıldı ve Meryem Ana'nın tasvir önünde ağlamaya başladı. O sırada babam içeriye girdi ve yanına gidip elini omzuna koydu. ''Dinle oğlum'' dedi. ''Buraya boğa güreşine çıkmaya geldik, ağlamaya değil. Gözyaşlarını sildi, plazaya gidelim.'' Bu sözler üzerine Manuel Benitez kalktı ve ciddi bir ifade takındı. Arenanın kapısında menajer parmağını afişe doğru uzattı. Öteki Torero'nun adlarının altında şunlar okunuyordu. Yedek, Palma del Rio'lu Manuel Benitez. Luis Lopez koruması altına aldığı delikanlının halkın önüne ilk çıkışında ona rezil bir şekilde kovulduğu kentin adını vermiş oluyordu. Torero'ların koridayı bekledikleri loş ve nemli odada Manuel Benitez için yeni bir heyecanın kapladığını hissetti. Açılan kapının ötesinde kuadrillayı çağıran trompetlerin sesini duyunca bedenini bir titreme sardı. Bunca düş kırıklıklarından, felaketlerden, acılardan sonra beklenen an sonunda gelmişti. Mehtaplı gecelerde, otlaklarda defalarca kanayan ayakları bir arenanın yumuşacık kumlarında kayacaktı şimdi. Torero'lar yürümeye başladılar. Gözlerin hafifçe kararmasına karşın bir boğa meydanının kapılarının kendi önünde, ışıklı giysilere nihayet bürünmüş olan mağrur silüetinin önünde açıldığını görüyordu Manuel. Korumasına aldığı genci arenadan seyreden Luis Lopez ne duruş diye düşündü. Görkemli bir edası var. Pelerini de ne güzel tutmuş. Ama kötü yazgı onu o günde tepeledi. Yediği olduğu atlı torero işini kusursuz yürüttü. Bu, Manuel'in unutamayacağı bir düş kırıklığı oldu. Son boğa ölü olarak kumlara yıkılınca diye anlatır, dünyada onunla birlikte yıkıldı sanki. Aranda'ya yolculuğumuz maskaralıklardan öteye gitmemişti. Güzel bir kostümüm vardı. Ama eskisi gibi boğasız bir torero'dan fazla bir şey olamamıştım. Üç kişi, Luis Lopez'in tuttuğu bir taksiye atlayarak, geldikleri gibi geri döndüler. O günün uğursuzluğu bindikleri eski taksiye de bulaştı. Birkaç tıksırıktan sonra motor Madrid'e 10 kilometre kala durdu. Ertesi gün güneş başkenti aydınlatmaya başlarken işlerine erken giden Madridliler ıssız yollarda garip bir grupla karşılaştılar. Bir enkazı itmekte olan düş kırıklığına uğramış 4 kişi. Aylar geçti, sonra ablası Encarna'ya gelen yeşil bir kağıt, Manuel Benitez'in Toromaş ile ilgili serüvenlerini ara verdi. Palma del Rio'lu eski serseriye en yakın jandarma karakoluna gidip, İspanyol ordusuna vatani görevine başlamak için gerekli işlemleri yaptırması emrediliyordu. Aranda del Duero'daki fiyaskodan sonra bu değişiklik Manuel'in hoşuna gitti. Tanışları sayesinde Luis Lopez korumasındaki genci Madrid'in banyolarından Carabanchel'e 4. tank alayını aldırdı. Düşlerindeki Mercedes yerine Manuel orduyu modernleştirmesi için Amerikalıların Franco'ya verdikleri 1947 model 42 tonluk korkunç tankları kullanmaya başladı. Askerlik kurallarını hiçe sayarak izin günlerini alayının savaş tatbikatlarından çok daha tehlikeli bir oyunla geçirmekteydi. Tankındaki şoför yardımcısı Sanchez Pacheco adlı kunduracıyı alır ve birlikte pazar günleri Madrid dolaylarındaki Tianta ve Capilla'ları gezerlerdi. Bir yıl geçti, 1959 yılının Mayıs'ında Manuel 23. yaş gününü kutladı. Bu, seçmiş olduğu meslek için geçkin bir yaş sayılırdı. Büyük torerolardan çoğu korrida dünyasında 20'ye varmadan ün yapmışlardı. Ötekiler, yani kendilerini kabul ettiremeyenler bu sevdadan vazgeçiyor ve kurtulmak için çırpındıkları sefil yaşantıya yeniden dönüyorlardı. Yesolito Erbenites kadarken, yani 23 yaşındayken Fiesta Brava tarihinin en büyük matadoru olarak kabul edilmişti. Corrida'nın o altın çağında Yosolito ve ondan 2 yaş büyük olan Juan Belmonte rekabet halindeydiler. Manuel'in ilahı Manolete ise halk o yaşta çılgın bir tapınma beslemekteydi. 23 yaşında Antonio Ordonez'in gerisinde 334 zafer vardı ve kayınbiraderi Luis Miguel Domingo'nun zamanının bir numaralı matadoruydu. Manuel Benitez ise o yaşta ışıklı giysi yerine ordunun haki pantolonunu taşıyan bir köylüden başka bir şey değildi. Perişan ve düş kırıklıklarıyla dolu yaşamının kayda değer olayları 4 kez hapse atılmış olmasından ibaretti. 1959 yılı ilkbaharının sona erdiği o günlerde İspanya başarısı rastlantıya kalmış bir torero'yu lanse etmek de dahil olmak üzere her türlü girişimin çılgınlık sayılacağı ekonomik bir bunalım geçirmekteydi. 20 yıl süren kötü ekonomik yönetim, yeteneksiz bir bürokrasi ve kabuğuna çekilme politikası ülkeyi iflas neşiğine sürüklemişti. Peseta kara borsada resmi kurdan aşağıya satılıyordu. Altın ve döviz stokları dış borçların çok altındaydı. Her şeyin fiyatı hızla artıyordu. Tüketim malları günden güne azalıyordu. Döviz yokluğundan ithalat en aza indirilmişti. Piyasa durgunluğu ülkeyi Franco'nun otoriter rejiminin bile gizleyemediği bir toplumsal huzursuzluğa götürmekteydi. Bu, iç savaştan önceki haftalardakini de aşan ağır bir bunalımdı. General Franco, uzun zamandan beri küçümseyerek reddettiği dış yardımı, Wall Street, Paris ve Londra bankalarının yardımını kabul etmek zorunda kaldı. 16 Temmuz 1959'da Uluslararası Para Fonu'nun ve bazı özel bankaların vermeyi kabul ettikleri krediler sayesinde İspanya iflastan kurtuldu. Bu kredi, General Franco'nun pesetanın değerini düşürmesi ve eski silah arkadaşlarından kurulu yeteneksiz ve çıkarcı çeteyi kovup iş başına uzman iktisatçıları getirmesi koşuluyla verilmişti. 6 ay sonra devlet başkanı Avrupalı turistler için vize zorunluluğunu kaldırdı. Bir devrimdi bu. Zira Roncevox'tan bu yana 12 yüzyıl İspanya sadece fetihlerin ve akıncıların aşabildikleri Pirene denen doğal surların gerisinde görülmemiş bir kabuğuna çekilmişlik içinde yaşamıştı. Bu muazzam engele korunup Avrupa'nın dışında onun fikirlerine, tutkularına ve gelişimine kayıtsız yaşamış, kavgalarına yabancı kalmıştı. Bir bendin gediğinden hızla giren bir su gibi yarım adayı görülmemiş bir turist akını sardı ve böylece İspanya halkı, başkanının 20 yıldan beri uzak tutmaya çalıştığı sayısız yeniliklerle karşı karşıya kaldı. Bu beklenmedik durum, İspanyol yaşamının tüm etkinliklerinde kendini gösterecekti. Yeni bir ekonominin ve parasal denge kurallarının kurbanları olan binlerce vurguncu, iştahlarını doyuracak başka yollar bulmak zorundaydılar. Luis Lopez adlı vatandaşın büyük bir matadorun menajeri olma tutkusu, inşaatçılık tutkusunu gölgeledi. Ama Corrida bile o ekonomik bunalımın içinde bir bocalama devri geçiriyordu. Antonio Ordonez, Luis Miguel Domingo'nun rekabetiyle zaman zaman kışkırtılan Fiesta, geçmiş seferlerin anıları içinde uyukluyordu. Ülkenin sınırlarının açıldığı o yıl içinde yalnız 323 Corrida yapıldı. Manolete'nin ölümünü izleyen acılı 1948 yılındakinden biraz fazla. Fiesta Brava'yı bu uyuşukluktan kurtarmanın tek bir çaresi vardı. Bir gazeteci o 1959 ilkbaharında şöyle yazmıştı. İspanya'nın geçmişteki devlerinin yerini alabilecek büyük bir matadora gereksinimi var. Bu devlerden birinin hayaleti, Luis Lopez'in koruması altındaki genci kabul ettirme umuduyla götürdüğü arenanın konuları üzerinde hala dolaşmaktaydı. Kage Irmağı'nı aşan 35 kemerli Roma Köprüsü'nün karşı kıyısında Estramadura'ya ulaşan ana yolun tozlarının gerisinde ve doğanın kübizm anlayışıyla yarattığı bir dekorun içinde ufak Talavera de la Reina kentinin kırmızı damları görülür. Mavi sarı desenli nakışları ve seramikleriyle ün yapan kent, 1809 yılının 1 Temmuz akşamı Wellington tarafından yenilgiye uğratılan Napolyon'un askerlerinin sokaklarından geçtiğine tanık olmuştu. Ama Tage Vadisi'nin yaşadığı hiçbir tarihsel anı, Manuel Benitez'in bugün son şansını denemek üzere geldiği bu ufak Talavera arenasında 39 yıl önce meydana gelen olay kadar belleklerde yer etmemiştir. Ulusal bir trajedi halini alan bu olay, kenti gelmiş geçmiş en büyük matadorun hayaletinin dolaştığı bir tapınak haline sokmuştur. Asıl adı José Miguel Gómez Ortega'ydı. Ama İspanyol halkı için bir tek adı vardı, Joselito. 1920 ilkbaharında olağanüstü bir gösteri sanatının doruğuna ulaşmıştı. Henüz 25 yaşında olduğu halde 10 yıldan beri İspanya'nın tüm arenalarında başarılı dövüşler çıkarmaktaydı. Bir mevsimde 500 koridayla rekor kırmıştı. 22 kez gösterinin tek matador olmuş, 6 boyayı da kendisi öldürmüş, çoğunda cüretini 7. boyayı da istemeye dek vardırmıştı. Bunlardan biri, özellikle Madrid'deki gösteri dillere destan olmuştu. O gün 18 çift banderi hesaplamış, pelerin ve muletayla 234 geçiş yapmıştı. Repertuarı öyle genişti ki onunla halka sunduklarını hiçbir matador yapamazdı. Sanatına öylesine egemendi ve tehlikeyi öylesine kesinlikle küçümserdi ki ayak bileklerini iple birbirine bağlatır ve hasmını kösteklenmiş bedeninin çevresinde döndürür, durdururdu. Korida boyunca geçişleri en tehlikeli biçimde sol elle yapardı. Her hareketinde görülen incelik ve güzellik öylesine kusursuzdu ki onun için tehlike söz konusu olamaz sanılırdı. Uzun yıllar boyunca sadece 5 kez o da hafif yaralanmıştı. Annesi bile şakacı bir dille boğa onu sadece otel odasında uyurken yakalayabilir derdi. Ama afisyon garip bir dindir. Taptığını bir günden öbürüne yatsıyı verir. Nitekim tıpkı 27 yıl sonra yeni ilahı Manolete'de olduğu gibi putun kaidesini birden kırıverdi ve onu boğanın boynuzlarına doğru ölüme itti. 1920 yılında Joselito o mevsimin de emsalsiz harika matadoruydu. Ama girdiği bütün arenalarda daha düne dek onu alkışlayan halk şimdi hakaret yağdırıyordu. Bu nefret 15 Mayıs 1920'de Madrid'de en yüksek derecesine ulaştı. O gün Joselito, rakibi ve dostu Juan Belmonte ile öylesine düşman bir halkın huzurunda gösteriye çıktı ki polis matadorların yaşamını korumak için müdahale etmek zorunda kaldı. Belmonte bu durumu şöyle açıklar. Bir zaman gelir, büyük bir matadorun hayranları onun tarafından aldatıldıklarını sanmaya başlar. Sürekli başarı, tehlikeleri hileyle savuşturuyor duygusunu uyandırır ve halk matador artık hiçbir tehlikeye atılmadan cebini dolduruyor sanır. Bu korido boyunca seyirciler Joselito'ya durmadan hakaret ettiler. Son boğasını da öldürürken merdivenlerden aşağı minderler yağmaya başladı. Joselito neye uğradığını anlamadan yaşlı gözlerle onlara bakıyordu. Bu düşman şehirler okyanusunun içinden birden bir kadının "İnşallah yarın Talavera'da bir boğa seni öldürür" diye haykırdığını duydu. Joselito Talavera'ya gitmek istemedi. Fakat hem bir arkadaşına yardım etmek için hem de bu arenayı 1890'da babası açmış olduğundan sonunda kabul etti. Ama bütün gün sinirli ve sıkıntılı göründü. Hep çekilmekten söz etti. Üçüncü bağ öncekilere göre orta cüssede bir hayvandı. Adı Bailador yani dansördü. Joselito'nun güreştiği 1568. hayvandı. Ötekilerden pek farklı değildi. Sadece gözü kusurluydu. Joselito Bailador'u babasının anısına ithaf etti ve şahane bir molete çalışmasına başladı. Hayvanı adeta büyüleyerek sanatının en yüce gösterilerindekine benzer sonsuz geçişlerle bir süre çevresinde döndürdü durdu. Sonra onu kımıltısız durdurttu ve mağrur tavrıyla uzaklaştı. Bu birkaç adım matadoru hayvanın bulanık gözlerinin görüş alanı içine sokmuştu. Boğa saldırdı. Torero'lar efendilerini uyarmak için haykırdılar. Döndü ve hayvanı karşılamak için muletasını yaydı. Bu aşırı kendine güveni ölümcül bir hata oldu. Bir süreden beri kendisine yöneltilen haksız düşmanlıkla ruhu yıpranan ve halkın ölümüne beklediğine inanan Joselito mesleğinin tek hatasını yaptı. Hasmının gözlerindeki bozukluğu unuttu. Boğa koşusunun amacına ulaşınca kımıltısız duran matadorun muletasını görmedi ve doğrudan kendisine saldırdı. Çarpışma feci oldu. Hastaneye götürülürken Yozalito elleriyle karnını bastırıyor ve yarasının üstünde yeşil topu gördüğünü yineliyordu. Yeşil top, çingenelerde ölümün simgesiydi. Bir saat sonra hiçbir boğanın yaralayamayacağına inanılan matador, annesinin kolları arasında can verdi. Aslında onu plazadan plazaya korkunç ve anlaşılmaz kiniyle kovalayan halk öldürmüştü. Öldükten sonra İspanya, yaşamının son aylarında ondan esirgediği saygıyı gösterdi. Fiesta Brava'nın panteonunda hiçbir kahraman böylesine bir destanla kutsanmış değildir. 39 yıl sonra Joselito'nun yeşil topu gördüğü hastanenin yakınında nemli bir odada Manuel Benitez korido için giyiniyordu. Aranda del Duero'daki gibi tek başına gerçekleştiriyordu bu töreni. Ağır giysiyi henüz üstüne geçirmişti ki tanımadığı bir genç kız odaya girdi ve ona uğur getirmesi dileğiyle bir madalyon armağan etti. Manuel teşekkür edip aldı ve o güne dek çıkarmadığı Anita Sanchez'inkinin yanına boynunu astı. O hediyenin kendisine uğur getireceğine inanarak kısa bir dua okudu ve odadan çıktı. Kalejondaki korunağın gerisine geçmiş olan Luis Lopez ağır ağır dolmakta olan areneyi gözlemlemekteydi. Menajer hiçbir şeyi esirgememişti. Şantiyelerindeki işçilere izin vermiş ve bu beklenmedik ödülden yararlanmaktan hoşnut olan yüzlerce kişiyi Talavera'ya çekmişti. Lopez bir kumar oynadığının farkındaydı. Torero menajerliğine bir de Plaza Imprenatorluğu eklemişti. Arenaların matadorunu programlarını almayı reddetmelerini içerlemiş ve Talavera de la Reina'da plazasını kiralamıştı. Cüretli bir girişimdi. Zira bu işe yaklaşık 65 bin pesada bağlamıştı. Ter içinde kalmış giysisinin cebinde duran ufak bir not defterinde bu gösteri için harcadığı bütün paralar yazılıydı. Uzun bir listeydi bu. Boğalara yem 60 pesata, jandarmalara 500 pesata, 5 trompetçi 750 pesata, gazetelerin muhabirlerine verilen zarflar 1000 pesata, belediyenin toplumsal hizmetlerine 2000 pesata, arena hizmetkarlarına 1500 pesata, öldürülen boğaları taşıyacak katırlar için 260 pesata, çeşitli ilaçlar 50 pesata. En yüklü tutar boğalarınkiydi, 47 bin pesata. Buna karşılık torerolar bedavaydı. Sanatlarını halka gösterebilmek fırsatını bulduklarından ötürü fazlasıyla mutluydular. Lopez, korridanın hazırlanışını titizlikle gözetmişti. Bilet fiyatlarında kendisi saptamıştı. Gölgedeki yerler 20 ila 30, güneştekiler 15 ila 25 pesataydı. Gişedekilerin namuslu davranmasını sağlamak için adamlarından ikisini de yanlarına katmıştı. Cüretli menajerin göze aldığı masrafların içinde en ilginci, basını hazırlamayı amaç tutanıydı. Manuel Benitez ilk kez böyle bir avantajdan yararlanıyordu ve sonuç hemen alındı. Toledo Radyosu Matador'la çok güzel bir röportaj yaptı. Program tek bir soru ve tek bir yanıttan oluşuyordu. Korkuyor musunuz diye soruyordu radyo görevlisi ve Matador hayır yanıtını veriyordu. Bu serüvene yatırdığı ufak serveti geri alabilmek için Lopez en az 1800 bilet satmak gerektiğini saptamıştı. Bu sayı aşıldı. 3000'den fazla seyirci arenaya dolmuştu. Lopez'in ağzı kulaklarındaydı. Harika çocuğunun çıkaracağı oyun artık gözünde değildi. Emprazaryoluk mesleği başarıyla başlamıştı. Müzisyenler bir pasadoble çalmaya başladılar ve günün iki matadoru peşlerinde tek banderiyaları olduğu halde arenaya girdiler. Lopez, Manuel'in yüzünün arena kadar kocaman bir gülümsemeyle aydınlandığını gördü. Gerçekten şanslı bir gündü. Manuel Benitez vahşi bir hevesle dövüştü. İlk bağ onu en az 6 kez havaya savurdu ama her defasında hemen kalktı. Lopez, deniz tutmuş gibi bir his duyuyordum diye anlatır. Halk coşkuyla haykırıyordu. Geçişlerden birinde boğa birden durdu. İnsan ve hayvan bir anda birbirlerine yapıştılar sanki. Doğruydu. Boğanın sol boynuzun ucu matadorun kuşağına takılmıştı. Manuel kayıtsız bir tavırla hayvanı saldırmaya kışkırttı. Dehşete kapılan Lopez, "Hayır hayır Allah aşkına bırak boynuzlarını kurtarsın," diye haykırdı. Arenada müthiş bir ole gümbür dedi. İkinci boğada Manuel eşsiz bir gösteri çıkardı. Banderilerleri ikiye böldü ve hayvanın üstüne atılıp o kalem boyundaki sopaları bel kemiğine sapladı. Halkın çılgın alkışlarıyla şımarıp daha da ileri gitti. Öfkeli bir atılışla koşmaya başlayan hayvanın karşısında diz çöktü. Soğuk terler döken Lopez gözlerini yumdu. Açtığında matadoru boynuzlarının üstünde bulacağını sanıyordu, yanılmıştı. Son anda Manuel saldırıyı bir dönüş yaparak atlatmıştı ve şimdi kımıltısız durmuş, soluk alan boya gülümseyerek bakıyordu. Manuel Benitez bu tarihsel arenaya ulaşabilmek için uzun bir yol kat etmişti. Oradan zaferle çıkıp üne ve onunla birlikte düşlerindeki koca arabalara, şahane konutlara, yiyecekle dolu sofralara, kendisi için masalsı boyutlara bürülü tüm nimetlere kavuşmak istiyordu. Cüretinde ve yürekliliğinde bir saldırganlık baş göstermişti. Yakasını o güne dek bırakmamış olan kötü yazgıdan öç almak istiyordu adeta. Ve bu gerçekten başarılı bir öç almak oldu. Her boğa için iki kulak kazandı. Corrida'nın sonunda şantiyedeki eski arkadaşları arenayı istila ettiler. Manuel Benitez omuzlar üzerinde ve bir zafer kortejinin başında arenadan çıktı. Unutulmaz Joselito'nun açmış güller arasında arenanın büyük kapılarına dönük olarak duran bronz çehresi, ileride İspanya'nın kendisiyle kıyaslayacağı bu tanınmamış matadorun zaferine hoşnutlukla gülümsüyordu sanki. Şenlik içinde Madrid'e dönüldü. Organizatör, Talavera'da gününü hesap yaparak ve karları cebine indirerek geçire dursun, işçiler ve günün kahramanı kendilerini oraya getiren otobüslere doldular. Manuel sevinçten aklını kaçıracaktı. Öteye beriye koşuyor, kadeh kadeh şarap içiyor, flamenkolar söylüyor ve dans ediyordu. Yazgıyla tutuştuğu bahsi kazanmıştı. Halkın önünde boğa güreşine çıkmış ve ışıklı giysiler kuşanmıştı. Ve halk onu alkışlamıştı. Bütün fedakarlıkları o akşam anlam kazanmıştı. Ün kapıları açılmıştı artık. Otobüslerin Madrid'e varmasından sonra şenlik şantiyenin yakınındaki Gata Negro adlı kahvehanede devam etti. Gece yarısına doğru Luis Lopez geldi. Yüzü bembeyazdı ve öyle yıkık bir hali vardı ki kahvehanede birden ses soluk kesildi. Acemi empresario başarısına çabuk sevinmişti. Güvendiği için plazaya gönderdiği iki adamı Talavera'da Luis Lopez'e tuzluya patlayan şahane bir sofrayı silip süpürmekten başka bir şey yapmamışlardı. Denetlemeleri gereken kasa memurları tarafından davet edilmiş ve Talavera bağlarının ürünlerinin yarısını tüketmişlerdi. Onlar sızıp da mışıl mışıl uyurlarken masa memurları biletleri satmış, paraları da cebe indirerek ortadan kaybolmuşlardı. Şenlik ve onunla birlikte sevinçlerinin müjdelediği projeler de bitmişti. Luis Lopez, kasvetli bir sesle yitirdiği 65 bin pesata ile birlikte menajerlik ve empresaryoluk mesleğinin de sona erdiğini ilan etti. Fiesta Brava artık kendisinden bir seyirci olmaktan başka bir katkı bekleyemezdi. Bu açıklamanın kendisi için nasıl bir yıkım olduğunu Manuel Benitez neden sonra anlayabildi. Ve elindeki şarap şişesi yere yuvarlandı. Luis Lopez'in sözlerinin anlamı Panama şapkalı, puro içen beyefendi kendisini terk ediyor demekti. Gene başladığı noktaya dönmüştü. Tanışların yüreklilikten ve paranın güzel geçişlerinden daha önemli olduğu şu dünyada yeniden yapayalnız yürekliliğiyle baş başa kalmıştı. Acı bir uyanış oldu bu. İlk zaferi kulaklarında hala yankılanan Manuel Benitez, düşlerinin merdivenlerini gerisin geriye inmek, Talavera arenasında sonsuzca yendiği sandığı tek düze ve şanssız yaşantısına yeniden başlamak zorunda kaldı. Madrid şantiyelerinde geçen uzun ve yorucu haftaları, yeniden köylerdeki kapeyalarda intihar pazarları izledi. Orada bir avuç paseta karşılığında kana sulamış bir seyirci kitlesinin ve kusurlu hayvanların önünde son bir umutla yanıp tutuşarak delice tehlikelere atılıyordu. Manuel, Lopez'in yerini alacak Panama şapkalı beyefendiyi arıyordu. O sonbaharda uğradığı köylerden birinin adı Loeches'ti. Bu köyde ötekiler gibi kendisini dünyanın geri kalan kısmına bağlayan küçük bir asfalt yolun iki yanına serpilmiş,